Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnâr. Kardeşler, geçtiğimiz hafta umum ve husus kaidelerine başlangıç yapmıştık. Kısaca bir hatırlayacak olursak, önemli kaideler çünkü. İlk maddemiz umumun cüzlerinin zikri tahsis ifade etmez demiştik ilk kaydı olarak. Bunun anlamı şu: naslarda umumi gelmiş herhangi bir meselede diğer bir nas bu umumun cüzlerinden birini zikretmek suretiyle gelmişse bu tahsisi ifade etmez. Ta ki gelen bu cüz, yani diğer nas, tahsis ifade edecek olan nas umuma muhalif olarak gelmeli. Mesela örnek vermek gerekirse, Allah Azze ve Celle kitabında mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman buyurur. Burada mescitler ifadesi geneldir demiştik. Fakat bunu tahsis eden bir delil Huzeyfe radıyallahu anh'den ve İbn-i Mesud radıyallahu anh'den geliyor. İtikaf ancak 3 mescittedir. Ancak 3 mescitte olur. Buradaki innema edatı hasr içindir, sınırlamak içindir. Yani 3 mescit dışında itikaf sahih değildir. Bakın buradaki istisna, buradaki tahsis umumu iptal eden mahiyette geliyor. Mescitler ifadesini ne yapıyor? Kaldırıyor, sadece 3'üne sınırlıyor. Ama umumun cüzlerinin zikri ise tahsis ifade etmez dedik. Buna da burada bir örnek vermek gerekirse isbal 3 şeydedir. Gömlekte, sarıkta ve izarda buyruluyor. Burada innema gibi hasr ifade eden, sınırlama ifade eden bir edatla gelmediği için bu sadece umumun cüzleri. Yani başka şeylerde isbal olmaz mı? Yani elbiseyi sarkıtma söz konusu olmaz mı? Olabilir. Veya başka bir örnek zikretmiştik dersimizde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadının yanında mahremi bulunmadan 3 günlük yolculuk yapmasını yasaklıyor. Bir rivayette 2 günlük, 2 gün 2 gecelik, bir rivayette 1 gün 1 gecelik, diğer rivayette 1 günlük, diğer rivayette 1 beritlik diyerek farklı farklı geliyor. Fakat bu nasların hiçbirisi kadının yalnız başına, yani yanında mahremi olmadan sefere çıkmasını yasaklayan nasları tahsis edici mahiyette değil. Hepsi bunun cüzleri şeklinde. Yani umumu iptal edici, umuma muhalif bir şekilde gelmiyor. Yani umma muhalif gelmediği zaman bu cüzler tahsis ifade etmez. Ondan sonra umumi ifadelerde tahsisin ancak delil ile olabileceği, delilinde sadece kitap ve sünnet veyahut sahabenin icması ile mümkün olduğunu söyledik. İkinci kaydı olarak onun dışında işte alimlerin çoğunluğu, sahabeden birisinin görüşü veya birkaçının görüşü, hatta çoğunluğunun görüşü tahsis gerektirmez. Ancak kitap ve sünnetle gelen şeyi yine kitap ve sünnetle gelen başka bir delil tahsis eder. Selefin ameli nasların umumu üzere değilse umumuyla amel etmek meşru olmaz demiştik. Diğer bir kaydı olarak. Yani selef icma etmişse bir umumi ifadeyi sınırlayarak amel etme konusunda icma etmişlerse bu da yine hususilik ifade eder. Ve sebebin özel oluşuna değil, lafzın umum oluşuna, genel oluşuna itibar edilir demiştik. Bu yine genel kaidelerden birisi. Ve altıncı kaydı olarak nadir suret genelliğe dahildir dedik. Ve burada Hızır Aleyhisselam gibi böyle ekstra bir durumu olan naslarda zikredilmiş şahsiyetlerinde umumun dışına çıkmadığını ifade etmiştik. Bugün işleyeceğimiz yedinci kaidemiz, her umumi ifadenin tahsisi gerekmez. her umumi ifadenin bir tahsis edeni olduğu görüşü sahih değildir. Bu doğru bir görüş değildir. Zira bunun delili yoktur. Hiçbir tahsis edeni bulunmayan genel ifadeli naslarda vardır. Bu konuda Şeyhülislam İbn Teymiye rahimullah şöyle der. Genel ifadelerin çoğunun tahsis edilmiş olduğunu kabul eden kimdir? Yahut Allah her şeyi bilir ayeti dışında, Enam 101. ayeti dışında, her genel ifadeyi mutlaka özelleştiren vardır diyen kimdir? Fakihlerin seçkinlerinden bazıları bunu mutlak olarak söylemişse de ve fıkıh usulü hakkında konuşan kelamcıların sözlerinde bu ifadeler bulunsa da bu sözlerin en yalanı ve en bozuğu bununla her şey sözünün genelliğinin çok az yerde. Mesela her şeyi tahrip eder. Ahkaf 25 veya Neml 23. ayetindeki her şeyden verdik ayetlerinde olduğu gibi tahsis edildi, kastedilmiştir diyeninkidir. Yani bozuk iddiaların en bozuğu bu şekilde söyleyen iddiasıdır. Hangi akıl sahibi kitap ve sünnetteki bütün genel ifadeler hakkında bunu iddia edebilir? Başından sonuna kadar Kur'an'ı okuduğunda çoğu umumi ifadenin tahsis edilmeden korunduğunu, tahsis edilmeden bırakıldığını görürsün diyor. Yani her umumi ifade mutlaka tahsis edilecek diye bir şey yoktur. Yani bu bazıları zikretmişse de, özellikle kelamcılar buna itibar etmişse de bu itibar edilecek bir şey değil, sahih bir şey değildir. Umumi üzere bırakılan pek çok nas vardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, umumi ifadenin, yani genel kapsamlı ifadenin tarihen önce veya sonra olmasına bakılmaksızın mutlak olarak has olan, özel olan, yani sınırlı olan, umum olandan, genel ifadeli olandan öne geçirilir. Öncelik tahsis edene verilir, has olana verilir. Sahabeler radıyallahu anhum mutlak olarak hası, yani özeli, umumi olanın, genel olanın önüne geçirilirdi. Bu konuda umumi olan, has olandan tarihen önce veya sonra diye buna bakmazlardı, buna itibar etmezlerdi. Bunun delillerinden birisi Fatıma radıyallahu anh'a rivayetidir. O Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kalan mirasını talep etmek için geldiği zaman, biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biz peygamberler topluluğu mal bırakmayız, miras bırakmayız, bıraktığımız ancak sadakadır hadisini Ebu Bekir radıyallahu anh orada zikretmişti. Bu hadisi delil getirdiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh umumi olan has olandan önce mi geldi sonra mı geldi diye bakmamıştır. Evet, Şeyh Şankati de yine sahabenin hükümlerini araştıran bu hususu açıkça görür demiştir. Bir kısmı tahsis edilen umumun kalanında umumuyla amel edilir. Bazı naslar vardır. Bu nasların tamamı tahsise girmez. Bir kısmı tahsis edilmiştir. Kalan umumun hükmü aynen umumlukta devam eder. Bu maddeyle ilgili olarak Sem'ani Kavati'ul Edille kitabında şöyle diyor. Umum tahsis edilirse kalanında mecaz olarak devam etmez. Bilakis hakikat üzere kalır. Onun tahsis edilen dışında kalan kısmıyla delil getirmek sahihtir. Bize göre lafza bitişik veya ayrı olan deliller tahsis edilmiş olması fark etmez. Kelamcılardan bir topluluk tahsis edilen delille bitişik veya ayrı olanın mecaz olarak kaldığını söylemişlerdir. Yani bizim buradaki altın kaideler dersini işlememizde, bu kitabı hazırlamamda diyeyim, en büyük sebeplerden birisi işte kelamcıların fıkıh usulüne de müdahale edip pek çok fıkıhçıyı yanıltmaları ve ehli hadisin metodundan uzaklaştırmalarıdır. Fıkıh usulünde bu şekildeki sapmalar akidede de usule dair sapmalara götürmüş. Neticede bidat olan akideler de bu dine girmiştir. İşte ameller de böyle. Başta usul bozuk olursa o usule bina edilmiş hükümler de bozuk oluyor haliyle. Evet, sahabeler tahsis edilen umuma bağlanmışlardır. Ali radıyallahu anh ilişkiye girilen iki cari hakkında bir ayet onları helal kılmış, bir ayet haram kılmıştır demişti. Osman radıyallahu anh'den de aynısı rivayet edilir. Helal kılan ayet ile kastettikleri Nisa suresi 23. ayet ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz şeklinde zikredilir. Bu ayette kişinin kızı ve kız kardeşi tahsis edilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a süt emmenin azı hakkında sizi emziren süt analarınız ayetini delil getirmiş. Yine Nisa 23. ayetini ve Allah'ın hükmü İbn-i Zübeyir'in hükmünden önceliklidir demiştir. Bakın Nisa 23. ayetine demek ki bir yerde bir tahsis girmiş. Ama kalan kısmında İbn Abbas radıyallahu anh'a yine Nisa suresinin 23. ayetiyle delil getiriyor. Yani Nisa 23. ayeti umumi bir delil. Pek çok madde zikrediliyor Nisa 23'te. Bunun bir kısmı tahsis edilmiş sayılanlardan. Ama kalanında hala hüccet getirme söz konusu. İbn Abbas radıyallahu anh'a böyle hüccet getiriyor. Süt emme haram kılsa da şartlara ihtiyaç vardır. Ayetin böyle tahsis edilmesi gerekir. Sahabeden bu konuda muhalefet eden bilinmemektedir diyor Sem'ani. Evet. Tahsis edilenlerin siyakı yani sözün akışı, nasların akışı umum ifade etmek içindir. İmam Şafii şöyle der. Allah Azze ve Celle Araf suresi 163. ayetinde onlara deniz kenarında bulunan şehrin halini sor. Yani şehrin halkının halini sor. Hani cumartesi gününün hürmetini ihlal edip haddi aşmışlardı. Cumartesi yaptıkları ve cumartesinin hürmetine riayet ettikleri gün balıklar onlara akın akın gelirler. Cumartesi yapmadıkları gün ise onlara hiç balık gelmezdi. İşte biz yoldan çıkmış olmaları dolayısıyla onları böyle imtihan ediyorduk. Allah Azze ve Celle onların sordukları şehirle başlamıştır. Bu gösteriyor ki ancak şehir halkı kastedilmiştir. Şehre sor. Ayette şehre sor diyor. Fakat burada kastedilen şehrin halkıdır. Zira şehir cumartesi yasağını veya başkaları hakkında haddi aşıp fasık olmaz. Ancak onun halkı bunu işler. Burada haddi aşmakla ancak fasıklıkları sebebiyle belaya uğrayan şehrin halkı kastedilmiştir. Evet. Umum, sözlü ya da fiili örf ile tahsis edilemez. Sem'ani şöyle der. Ashabımız örf ve adet ile umumun tahsisini caiz görmezler. Zira şeriat adetlere göre değil, ancak Allah Teala'nın maksadına göre konmuştur. Bu konuda herhangi bir hususta adete dönmenin anlamı yoktur. Bakın burada örfün şeriatta umumi gelen nasları, umumi ifadeleri tahsis edemeyeceğine dair bir usul kaidesi zikretmiştir Sem'ani. Fakat uygulamada geçmişten beri bu kaidelerin uygulanmadığını görüyoruz. Mesela örf ile naslarda gelen umumu sınırlandırdıklarını ve bu tip şeylere şahit olursunuz. Naslarda gelen umumi nasları, umumi ifadeleri umum olarak değil de sadece bu umum ifadenin bir kısmına tahsis ederek, örf böyle gelmiş diyerek buna indirgediklerini görürsünüz. Sahabe sözü umumu ifade eder. Estağfurullah, umumu tahsis eder. Umumi ifadeleri sahabenin sözüyle tahsis etmek mümkündür. Nasıl? Sahabeler ancak kendilerince tahsis için sabit olan bir delil sebebiyle nas'ın umumuyla ameli terk edip bunun aksiyle amel ederlerdi. Sahabeler şeriatın maksatlarını daha iyi bilirler ve delilde kastedileni de daha iyi anlarlar. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der. Hadisin genel ifadesinin kendisine diğer sahabelerin muhalefet etmediği sahabe sözüyle tahsisi caizdir. Demek ki sahabe sözüyle umumi bir ifadenin tahsisi için bu sahabe sözüne diğer sahabelerin muhalefet etmemesi lazım. Yani bir nevi icma veyahut da sahabe sözü kendisine muhalefet eden yoksa, herhangi bir ayeti tefsir eden bir sözse bu merfu hadis hükmündedir. Veyahut şahsi görüşte söylenemeyecek bir sözse bu merfu hadis hükmündedir diye kaide, sahabe sözleri hakkında kaideleri de geçmişti zaten. Bu sebepledir. Yani sahabe keyfi hareket etmez ancak bildiği bir delil sebebiyle nas'ın umumuna aykırı hareket eder. Bu sebeple sahabe arasında ihtilaf yoksa, ittifak varsa sahabe sözü delili tahsis edebilir. Evet, umum akıl ile tahsis edilemez. Genel ifadeler akılla değil ancak delille tahsis edilir. Bu yüzden sahabe genel ifadeleri akıl ile tahsis etmezlerdi. Akıl ile tahsis yapılacağını söyleyenin delili şudur. Ahkaf suresi 25. ayetinde her şeyi tahrip eder buyurulmuştur. Akıl ile bilmektedir ki yeryüzü üzerindeki her şeyi tahrip etmez. Bu belli bir kavme gönderilen bir azaptan bahsediliyor Ahkaf 25. ayetinde. Ve bu azabın sıfat olarak her şeyi tahrip eder diye geçiyor. Şimdi aklın tahsis ettiğini iddia edenler de diyor ki burada her şey ifadesi geçiyor. Aklen biliniyor ki o belli bir kavme gönderilmiş bir azaptı. Dünyadaki, yeryüzündeki bütün her şeyi tahrip etmiyordu. O halde aklen burada tahsis gerekir demişlerdir. Yine Allah Teala'nın Ra'd suresi 16. ayetinde Allah her şeyin yaratıcısıdır buyurmuştur. Bilmektedir ki Allah'ın sıfatları yaratılmış değildir. Bunlar, bu naslar ne yapmışlar? Delil getirmişlerdir ehl-i hadise karşı. Hatta bazıları mutezile kelamcıları Kur'an mahluktur derken işte Kur'an şeydir ve Allah her şeyin yaratıcısıdır buyuruluyor. Bu da şey kapsamında olduğu için bu da yaratılmışlar kapsamındadır diyerek ne yapmışlar? Bu ayeti delil getirmişlerdir. Buna cevap şöyle. Bu genel ifadenin akıl ile tahsis edilmesi babından değildir. Bu ancak özelin kastedildiği genel ifade türündendir. Yani bu naslar özelin kastedildiği genel ifade türündendir. Bu ve buna benzer ayetleri genel ifadelerin akıl ile tahsis edileceğine delil getirmek sahih değildir. Evet, umum kıyas ile tahsis edilemez. Bu önemli bir kaide. Öyle ki Şeyh İbn-i Useymin rahimullah dahi bu kaideye maalesef muhalif hareket etmiş. Fıkıh usulü diye onun muhtasar bir fıkıh usulü kitabı var. Türkçe'de tercüme edilmiş. Bu kitapta bakın nasıl bir örnek zikrediyor. Şöyle diyor. Şeriat ile tahsise gelince kitap ve sünnetin her biri kendileri gibi olan naslar ile icma ve kıyas ile tahsis edilirler demiştir. Bakın burada kıyası da umumi nası tahsis edici bir özellikte zikrediyor. İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın burada kıyası da tahsis edici olarak zikretmesi hatadır. Kıyas, iştihat konusuna dahildir. İştihat ise genel ifadeyi tahsis etmez. Zira iştihatta hata ihtimali vardır. Hata ihtimali olan bir şey, sabit nası değiştiremez. Ve onu umumluktan çıkaramaz. Zira umum asıl, kıyas ise furudur, ferdir. Fer aslı değiştiremez. Bu yüzden sahabe umumi naslardan herhangi birini kıyas ile tahsis etmemiştir. Sonra Şeyh İbn-i Hüseyin rahimullah örnek olarak şunu zikrediyor. Kitabın kıyas ile tahsis edilmesine örnek, yani ayetin kitap ile kıyas ile tahsis edilmesine örnek olarak Nur suresi 2. ayetini zikretmiş. Zina eden dişi ile zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Bu ayet zina eden köle, meşhur görüşe göre zina eden cariyenin cezasının yarı yarıya uygulanmasına ve sadece 50 değnek ile yetinilmesine kıyas ile tahsis edilmiştir. Yani köle cariyeye kıyaslanmıştır diyor. Buradaki kıyas Nisa suresi 25. ayetinin delaleti üzerinde icma hasıl olmadıkça farklı görüşte olana karşı hüccet olmaz. Nitekim bu görüş kabul etmeyen ilim ehli şöyle demişlerdir. Allah Teala köleyi umumi hükümden tahsis etmeyi dileseydi, cariyenin hükmünü zikrettiği gibi köleyi de zikrederdi. Bakın ayeti tekrar hatırlatalım. Zina eden dişi ya da erkeğin her birisine 100 değnek vurun. Bakın burada dişi ve erkek umumi, kölesi de hürü de bunun kapsam içerisinde. Bu umumi. Sonra buradan bir istisna geliyor başka bir nasta. Cariye istisna ediliyor. Yani buradaki dişi ve erkek sınıfında 100 değnek kimlere vurulacak? Hür olan erkek ve dişiye. Hür olan erkek ve dişiye. Çünkü nasla ne gelmiş? Cariye istisna edilmiş. Cariyeye yarısı. 50 sopa. Peki köle kaldı. Köle zikredilmedi. Yani erkek. Erkek köle zikredilmedi. Kadın köle zikredildi ama erkek köle zikredilmedi. Bunlar ne yapmışlar şimdi? Erkek köleyi kadın köleye kıyaslayarak erkek köleye de 50 sopa. Yani burada bir kıyasa gitmişler. Şimdi buna cevap gelecek inşallah. Şayet Allah Azze ve Celle kölenin istisna edilmesini dileseydi, cariyeyi zikrettiği gibi erkek köleyi de zikrederdi. Rabbin unutucu değildir. Meryem suresi 64. ayetinde senin Rabbin unutucu değildir buyurulmuştur. Allah Teala'nın zikretmediği hiçbir gaybı hiç kimsenin kıyas ile bilmesine imkan yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde rejim cezasının başından evlilik geçmiş olan zanilere uygulandığını buluruz. Nitekim Ömer radıyallahu anh ve diğer bazı sahabelerden başından evlilik geçmiş olan hür erkek ile köle veyahut hür kadın ile cariye arasında recm edilmeleri bakımından bir tahsiste bulunulmadığı gelmiştir. Ömer radıyallahu anh ve sahabelerden bunu umumi manada, yani recm cezasını ne yapmışlar? Bunda indirim yok. Recm ölümdür. Bekarlar zina etmişse onlara 100 sopa var ama başından evlilik geçmiş olanlar zina etmişse onun cezası ne? Ölüm. Ama bekar olan cariye, yani köle kadın zina etmişse ona 100 sopa değil de 50 sopa vurulması gelmiş. Köle nerede kaldı şimdi? Erkek köle, bekarsa o halen daha 100 sopaya muhatap. Bunu istisna eden bir nas yok. Biz bunu cariye kıyaslayıp da kadına 50 vuruyorsak erkeğe de 50 vuralım diye bir kıyasa gidemeyiz. Bu Allah'ın bize bildirmediği bir şey. Biz bunu kıyasla nasıl tayin edebiliriz? Evet, bu konuda nas umum geldiği için hür erkek veya köle yahut hür kadın ile cariye fark etmeksizin başından evlilik geçmiş olan kimselerin zina etmeleri halinde recm edilmeleri gerekir. Ancak cariyeye hür kadına vurulacak sopanın yarısı uygulanır ve hür kadının sürgün süresinin yarısı kadar sürgün edilir. Evet, bunu El-Muhalla'da İbn Hazm Rahimullah bu şekilde açıklar. Delilin kayıtladığı mutlak alınamaz ve delilin mutlak kıldığı taklit edilemez. Herhangi bir kayda veya şarta bağlanmışsa delil, başka bir delil tarafından, o mutlak kabul edilemez. Yani mutlak kayda ve şarta bağlı olmayan demek. Mukayyet, bu mutlağı belli kayıtlara, belli şartlara bağlamış. Şimdi nas bunu şartlara bağlamışsa sen bunu şartsız gibi kabul edemezsin. Onun mutlağıyla amel edemezsin. Veyahut da delil mutlak kılmışsa sen bunu sınırlandıramazsın. Delil umumi ifade etmişse sen bunu sınırlandıramazsın. Delilin mutlak olduğuna delalet ettiği hususta taklit, yani sınırlama ve kayıtlama meşru değildir. Zira bu Allah'ın hükmünü değiştirmektir. Mesela bazı zikirler mutlak olarak gelmiş, sınırlandırılmamıştır. Bir Müslümanın bunu belli bir vakitle kayıtlaması meşru değildir. Bilakis kayıtlamaksızın mutlak olarak amel etmesi gerekir. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimullah şöyle diyor. Allah ve Resulünün genel ifadeyle ve mutlak olarak meşru kıldığı bir şeyin tahsisi ve sınırlandırılmasının meşru olması gerekmez. Zira bir kısmının özel veya sınırlandırılmış olduğuna delil olmayan umum ve mutlak ifade, bu tahsis ve sınırlamanın meşru olmasını gerektirmez. Mesela Allah'a dua ve onu zikretmek mutlak ve genel olarak meşrudur. Allah'a dua etmek ve Allah'ı zikretmek genel. Çünkü Ahzab 41. ayetinde Allah'ı çokça zikredin buyuruluyor. Herhangi bir sayıyla, zamanla sınırlanması söz konusu değil. Bakın bu mutlak bir ifade. Ve Araf suresi 55. ayetinde de Rabbinize yalvararak gizlice dua edin buyuruluyor. Burada da bir dua ibadeti mutlak zikrediliyor. Dua ve zikir için belirli bir yerde veya belirli bir zamanda bir araya gelinirse yahut bunun için toplanılırsa dua ve zikir sınırlandırılmış olur. Mesela kadınlar genelde bunu çok yapar. İşte cuma günleri toplanalım. Nasıl erkekler cuma namazı kılıyor? Biz de toplanalım. Kur'an okuyalım. Bak okuduğu şey de Kur'an. Kur'an okuyalım. Allah'ı zikredelim. Dua edelim. Bunu deseler bidat çıkarmış olurlar. Nitekim İbn-i Vattah el-Kurtubi rahimullah El-Bid'a ve Nehyu Anha adlı risalesinde Hasan el-Basri'den bunun bidat olduğuna dair bir rivayet zikrediyor. Yani Kur'an okumak için toplansalar dahi, dua etmek için toplansalar dahi kadınların yaptığı bu işin bidat olduğunu zikrediyor. Diğer taraftan İmam Müslim sahihinde şöyle bir hadis rivayet eder. Geceler içerisinde cuma gecesini, yani perşembeyi cumaya bağlayan geceyi, gündüzler içerisinde de cuma gününü ibadete tahsis etmeyiniz. Bakın demek ki cuma günü cuma namazı için toplanılması dışında, bu naslarla sabit olan bir husus olduğu için, bunun dışında insanların işte cuma günü mübarek gün diye özel bir şeyler yapması, toplanması doğru değil. Sadece ne yapar? İşte cuma günde öyle bir vakit vardır ki kim o saatte dua ederse Allah onun duasını kabul eder buyuruluyor. Bu da nasla gelmiştir. Ne yaparsın? Bu vakti ararsın. Veya Kadir gecesinde çokça, ki Kadir gecesi de Ramazan'ın son 10 gecesinin tekli gecelerinde saklanmış. Allah Azze ve Celle'nin hikmeti böyle tezahür etmiş. Kadir gecesini son 10 gecede arayın diyor tekli gecelerde. Bu son 10 geceyi ibadette geçirmek, yani gece namazına, teravih namazına özellikle bu geceleri de önem vermek ve Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fanni duasını çokça yapmayı tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın başka bir şey yok. Ne Kadir gecesi namazı var, ne daha başka meşguliyetler var. Sadece bunları tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine gecelerden bir geceyi ibadete tahsis etmek, mesela tutuyorlar Miraç gecesi özel bir gecedir deyip bu geceyi tahsis etmeleri. Bunun hiçbir delili yok. Eğer bunda bir hayır olsaydı sahabeler bunu yapmaya en layıktı. Öyle ki biz bugün Miraç gecesinin hangi gün olduğunu bile bilmiyoruz. Sahabeler bu kadar kaybetmiş bu geceyi yani. Bilmiyoruz. Ondan sonra daha sonraki asırlarda Hicri 485'li yıllarda Mescid-i Aksa'ya güzel Kur'an okuyan, kıraati güzel olan birisi geliyor ve namaz kılıyor. Gece namazı kılıyor. 3 aylar dedikleri bir zaman oluyor bu. Yani bugün insanların regaib gecesi dedikleri bir vakitte. Regaib gecesi böyle başlıyor mesela. Hiçbir aslı astarı yok. Bu gecede böyle sesli namazda okuyarak namaz kılıyor ve arkasında birkaç kişi duruyor. Beğeniyorlar kıraatini. Ondan sonra ertesi sene aynı gece yine geliyor bu zat. Bu güzel kıraat olan zat. Aynı gece yine geliyor. Ve bakıyorlar ki bu sefer Mescid-i Aksa'da yüzlerce bir kalabalık. Daha fazla kalabalık artmış ve bu gecede namaz kılıyorlar. Ertesi sene binlerce oluyor bu. Yani oldukça kalabalık katlayarak gidiyor. Ve insanlar arasında bu gece, özellikle bu gece yaygınlaşıyor. Ve neticede özellikle Sufi kesiminde hadis uydurmayı caiz gören bir kesim var. Bunlar derler ki hadis uydurmak bazen vacip bile olur derler. Bu ifadeyi aynen İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan adlı tefsirinde Tevbe suresinin başında bulabilirsiniz. Orada der ki mesela muhaddis, araştırmacı muhaddisler bu hadisleri kim uyduruyor diye her Kur'an suresinin faziletine dair bir hadis var uzunca. Her sure hakkında hadis uydurulmuş. Hepsinde de Nuh bin Ebi Meryem diye bir zat çıkıyor. Gidiyorlar buluyorlar. Bu aynı zamanda Hanefi mezhebinin büyük imamlarından birisidir. Fakih de birisi yani. Nuh bin Ebi Meryem. Gidiyorlar bu zata. Bize senden böyle bir hadis geliyor. Nedir bu nasıl diyorlar. Sen kimden işittin bunları diyorlar bu muhaddisler. O da diyor ki işin aslına bakarsanız diyor ben kimseden işitmedim. Bunları ben uydurdum. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim benim aleyhime, benim adıma yalan uydurursa cehennemde oturacağı yere hazırlansın buyuruyor. Sen nasıl böyle bir şey söylersin diyorlar. O da diyor ki ben diyor dini korumak için yaptım bunu diyor. Baktım ki diyor insanlar Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Hadislerle veya daha başka şeylerle meşgul oluyorlar. Veya hikayelerle, vaazlarla meşgul oluyorlar. Ben insanları tekrar Kur'an'a yönlendirmek için yaptım diyor. Yani güzel niyetiyle bu işin meşru olacağını zannediyordu bu. Fakih olmasına rağmen. Şimdi düşünün, işte o zattan Nuh bin Ebi Meryem'den asırlar sonra İsmail Hakkı Bursevi geliyor ve Ruhul Beyan adlı tefsirinde bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki evet diyor Nuh bin Ebi Meryem'in yaptığı doğrudur diyor. Bazen diyor hadis uydurmak vacip bile olur diyor. Bu diyor peygamberin aleyhinde değil lehinde uydurmaktır diyor. Dinin lehinde uydurmaktır diyor. Bakın şu cürüme. İşte Yakut diye bir eserden bahsedilir. Tasavvufçular indinde eskiden çok meşhur bir kitap. Bu kitapta madem Mescid-i Aksa'da işte birkaç senedir insanlar toplanıyor, bu geceyi değerlendiriyorlar, namaz kılıyorlar. Bu gecenin bir özelliği olmalı diyorlar ama hiçbir özelliği yok. Orada neyi uyduruyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam adına regaib namazı diye bir namaz çıkıyor. 12 rekat. Kim bu namazı kılarsa işte ona şöyle şöyle ecirler vardır diye de devam ediyor. Ve insanların arasında özellikle vaizler aracılığıyla bu hadis yaygınlaştırılıyor. En büyük sebep Ebu Hamid el-Gazali'nin İhya-u Ulumiddin kitabına bu hadisi hadis diyerek zikretip yaygınlaşmasına sebep olmasıdır. Gazali de kitabını aldıktan sonra insanlar bunu daha da benimsiyorlar. Halbuki baksanız bunun bir isnadı yok. Sadece Peygamber aleyhissalatü vesselama nispet edilmiş o kadar. Peki bu gecenin özelliği nedir diye sorulduğu zaman öncekiler şunu uydurmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ana rahmine düştüğü gecedir demişler. Aradan yüzyıllar geçmiş. İnsanlardan birisi ancak mı düşünmüş yoksa daha önce düşünülmüş de ses mi getirmemiş? Demiş ki yahu demiş bu uymuyor. Tarihin ters. Yani doğum tarihiyle ana rahmine düşmüş olduğu tarih tutmuyor birbirine diyerek bunun aslı olmadığını ortaya sürmeye başlamış. Yani demek istediğim şu. Bazı örnek alınan insanlar hele Gazali gibi ilim bakımından insanların hüsnü zannını, hüsnü kabulünü kazanmış şahsiyetler tarafından bazı şeyler benimsendiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işte kitap ve sünnette gelmiş sahih kaideler terk edilerek bu zatların hatırına bu bidatler uygulamaya konulabiliyor maalesef. Bidatların çoğuna bakın hep güzel niyetlerle başlamıştır. Yani hiç kimse hatta günahları bile, büyük günahları bile araştırsanız hepsinde güzel niyetler bulursunuz. Kabe'nin çıplak tavaf edilmesinde ne vardı? Biz günah işlediğimiz elbiselerle mi Allah'ın beytini tavaf edeceğiz diyorlardı. Şeytan mutlaka insanlara mantıklı kabul ettirebileceği bir şeylerle batılları sokmuştur. O halde bizler şu menheci savunan söylemlerimizde ve amellerimizde bu menheci savunan insanlar olarak neydi? Delil Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İcma kitap ve sünnetten bir delil üzere olmak zorunda olduğu için icmayı ayrıca zikretmiyoruz. Yoksa biz icmaya muhalif insanlar değiliz. İcma kendi başına delil değildir. Mutlaka kitaptan veyahut sünnetten bir delile binaen olmak zorundadır. O yüzden ayrıca zikretmeye gerek yok. Kıyasa gelince kıyasın hüccet olması yani edille-i şeriyeden olması söz konusu değil. Selefe bakın ki dinde asıl kitap ve sünnettir derken sünnet bizzat bunu sınırlıyor zaten. Ben sizlere sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum diyor. Biri Allah'ın kitabı, diğeri sünnetim diyor. Bizim iki tane elimiz var. Başka sarılacak bir şeyimiz yok. Yani kim bu ikisinden başka bir şeye sarılırsa bu ikisine sarılması gevşer. Nitekim İbn-i Kayyım Rahimullah İlamul Muvakkiyin adlı eserinde kıyası savunanlar, reddedenler diyerek her iki tarafın görüşlerini ve delillerini zikreder. En sonunda bağlayıcı nokta olarak ne uydurma hadisler ne de kıyas dinde delil değildir der. Söyleyinsene Allah için diyor. Kıyas sebebiyle nice hadisler terk edilmedi mi? Bu hadislerin bir kısmını Şeyh Elbani Rahimullah El-Hadithu Hüccetun Binefsi adlı risalesinde yani hadis tek başına hüccettir adlı risalesinde mezhep mensuplarının muhalefet ettikleri, kıyas sebebiyle muhalefet ettikleri veya mezheplerin ferdi bir takım getirdikleri usuller vardır. Mesela Malikileri diğerlerinden ayıran en büyük usul kaideleri Medine ehlinin amelini hüccet saymalarıdır. Medine ehlinin amelini icma kabul edip buna aykırı nasıl varsa o nasıl terk eder, Medine ehlinin ameli neyse onunla amel ederler. Bunun gibi mezheplerin kendiliklerinden çıkardıkları bazı kaidelerle kitap ve sünnetin sahih naslarına ne kadar muhalefet ettiklerine dair örnekler zikrediyor. Epey de bir örnek zikrediyor. Kimisi kıyasa aykırı demiş, hadisi reddetmiş. Kimisi Medine ehlinin ameline aykırı demiş, hadisi reddetmiş. Kimisi istihsana aykırı demiş, kimisi maslahat-ı mürsele aykırı demiş ki bugün günümüzde bu çokça dile dolanmaya başladı. Maslahat bunu gerektiriyor diyor, kitap ve sünnetin naslarına aykırı düşüyor insanlar. Maslahat diyorlar bunun adına. Yani bu ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden sonrakilere örnek olarak gönderildiği halde, her hususta örnek almak üzere gönderildiği halde sonrakilerin maslahatına olmayan bir şey yapmıştır demek istiyorlar. Bu yüzden bunu söylemiyorlar mı? İşte maslahata göre hareket edin, camilerde insanların yanından ellerinizi kaldırmayın, fitne çıkarmayın. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar kitap, muhkem kitapta Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek kendisindedir diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adres gösterilmiş ve biz Allah'ın kitabına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine adeta kafa tutar bir tarzda diyoruz ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sünnetiyle amel edersek fitne çıkar veya bu maslahata uygun değildir. Bu büyük bir söz. Ve Allah'a sığınılması gereken bir söz. Maalesef gafletle söyleniyor olsa gerek. Yoksa insan bunu bilinçle söylese Allah muhafaza bu kişi küfre götürür. Allah korusun. Evet. Hususiyle delil olmadıkça Resul'e hitap bütün ümmete geçerlidir. Yani bir nas ki düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hitaben gelmiş. Fakat Allah Resulüne has olduğuna, sadece Allah Resulü için geçerli olduğuna dair bir delil yok. O zaman o bütün ümmet için geçerlidir. Sahabeler onlardan Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik hitabı bütün ümmet için genel anlamda anlıyorlardı. Nitekim Tahrim suresi ilk ayetinde. Ey Nebi, Allah'ın sana helal kıldığını hanımlarının hoşnutluğunu arayarak neden kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, pek merhametlidir buyuruluyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Haram kılmada yemin kefareti vardır. Allah'ın Resulü'nden sizin için en güzel örnek vardır buyurulmuştur diyor. Ahzab suresi 21. ayetini okuyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a Tahrim suresinin ilk ayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitabın bütün ümmeti kapsadığını kastetmiştir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra yemin kefaretini yerine getirdi. İbn Abbas radıyallahu anh bu olayı bütün ümmet içinde delil getirmiştir. Kişinin herhangi bir şeyi yemeyeceğim diye yemin etmesiyle kendisine haram kılmış olur. Böylece bunun kefareti yemin kefaretidir. Bakın bu açıklamamız aklınızın bir köşesinde dursun. Çünkü özellikle sünnet inkarcıları işte siz peygambere haram kılma yetkisi veriyorsunuz diyor. Değil mi? Ve bu ayeti delil getiriyorlar. Bak Allah Azze ve Celle kendisine haram kıldığı için Allah azarladı onu diyorlar. Demek ki diyorlar peygamberin haram kılma yetkisi yok. Onlara soracağınız ilk şey Peygamber aleyhissalatü vesselam evet bir bal şerbetini kendisine haram kılmıştı. O halde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin hükmü nedir? Peygamber için bu nasıl mümkün olabilir? İlk soru bu. Bunu iddia edenlere. İkincisi, burada peygambere has bir durum yok zaten. Bu, bütün ümmet hakkında geçerli bir şey. Kişinin yemin edip de işte vallahi şunu yapmayacağım diyerek yemin ettiği takdirde onu ne yapıyor? Bir nevi kendisine haram kılıyor. İşte Allah Azze ve Celle böyle bir şeyi yasaklıyor. Allah'ın helal kıldığı şeyi kendinize neden haram kılıyorsunuz? Yani burada hitap peygambere ama hüküm bütün ümmetedir. Evet. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmul Fetava'da şöyle diyor. Bu yüzden ümmetin alimlerinin çoğunluğu Allah Resulüne bir şey emrettiğinde veya yasakladığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bunun ona özel olduğuna dair delil olmadıkça ümmetine örnektir. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh'ın delil getirdiği şey, Allah'ın Resulüne sizin için en güzel örnek vardır ayeti. Resulün fiillerinde, sözlerinde asıl olanın ümmeti kapsaması, ümmete örnek olmasıdır. Resulde asıllık, ümmete örnek olmaktır. Ta ki herhangi bir şey vardır, bu peygambere hastır diyelim. Mesela ikindi namazından, farzından sonra sünnet namaz kılmak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ikindi namazından sonra nafile namaz kıldığı rivayet edilmiştir. Ama bize de bunun yasaklandığı rivayet edilmiştir. Biz burada yasağa tabi oluruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi yaptığından uzak dururuz. Çünkü biz burada yine peygambere tabi oluyoruz. Bakın yine peygambere örnek almak var. Peygamberin kavli, emri veyahut yasağı fiilinden önceliklidir çünkü. Biz peygamberin her fiiline tabi olmakla emrolunmadık. Sadece kavliyle bize yasaklamadıkları konularda onu örnek almakla emrolunduk. Ama bize yasaklamış da kendi yapmışsa, misal kendisi 4'ten fazla evleniyor ama bize 4'ten fazla evlilik meşru kılınmamıştır. Veyahut kendisi misal orucu tutuyor. 2 gün oluyor, iftar etmeden oruca devam ediyor. Ben yedirilir ve içirilirim, siz benim gibi değilsiniz buyuruyor. Ve visal orucunu yasaklıyor bu ümmete. Yani arka arkaya iftar etmeden oruç tutmayı yasaklıyor. Bunun gibi. Evet, şeriat koyucunun bir kişiye hitabı bütün ümmete hitaptır. Sahabeler radiyallahu anhum, şeriat koyucunun bir kimseye hitabını bütün ümmet için hitap olarak anlamışlardır. Bunun delillerinden birisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a "Ey Muaz, vallahi seni seviyorum ve sana bir tavsiyede bulunacağım. Ey Muaz, her namazın ardından Allah'ım seni zikretmemde, sana şükretmemde ve sana güzelce kulluk etmemde bana yardım et" demeyi terk etme. Bakın burada hitap Muaz radıyallahu anh'a. Muaz radıyallahu anh bu zikri bu hadisi rivayet eden Es-Sunabihi radıyallahu anh'a tavsiye etmiştir. Allah Resulü bana buyurdu, ey Sunabihi sen de bunu yap diyerek Muaz radıyallahu anh ona tavsiye etmiştir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam her ne kadar Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a özel hitapta bulmuş olsa dahi Muaz radıyallahu anh ne yapmış bunu? Umumi anlamış ve özelliğine bir delil olmadığı için umuma teşmil etmiştir. Burada hitap Muaz radıyallahu anh'a yönelik, fakat başta sahabenin kendisi bunu kendisine has olarak anlamamıştır. Bir madde daha işleyelim. Erkeklere olan hitaba kadınlar da dahildir. Erkeklere yönelik hitaba kadınların da dahil olmasına istikra yöntemi, yani tümevarım yolu delalet eder. Şeyhülislam şöyle demiştir. Şeriat koyucu hitabında iki kısmı da kapsayacak şekilde bizden ahit almıştır. Çoğunluk yoluyla kadınlar da buna girer. Buna taglip yolu deniliyor. Bu kapsamlı ifadeleri taglip. Yani çoğunluk, genellik. Mesela kıyas savunucularından bazısı şöyle diyor. İşte ayette diyor, kadınlara iftira ettiğinizde diyor. 80 sopa cezası var ya, kadınlara iftira ettiğinizde. Burada diyor kadın diyor, erkeğe iftira edilirse ne olacak? Kıyas yapmak zorundayız diyor halde diyor. Burada birincisi bu kayde geçerlidir. Yani taglip yolu. Neden burada kadınlar zikredilmiş? Çünkü mesela zina iftirasında kadın erkekten daha fazla zarar görür. Erkek fazla altında kalmaz o iftiranın. Yani 100 sopasını yese bile altında fazla kalmaz. Ama kadın ne yapar? En büyük darbeyi kadın yer. Artı burada kıyasın delil değil, sahabenin anlayışının delili olması, yani erkeklerin de aynı, mesela iftira atıldığı zaman 80 sopa cezası erkeğe iftira atan için de geçerlidir. Neden? Çünkü sahabe bunu böyle anlamış. Bunun delili Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında Mughire bin Şube radıyallahu anh'a zina iftirasında bulunulduğu zaman şahitlerin şahitliği tamamlanmayınca bu şahitlerin hepsine sopa vurmuştur. Hepsinin ifadeleri birbirine aykırı gelince bunların hepsine kazif haddi, iftira haddi olarak 80'ler sopa vurmuştur. İşte sahabenin ameli, özellikle Hulefai Raşidinden olan bir sahabenin ameli ve diğer sahabelerin hiçbirisinin buna itiraz etmemesi bizim delilimiz budur. Kıyas değildir yani. Bu olmasaydı o zaman bu tartışılırdı. Bu kayde devreye girerdi. çoğunluk yoluyla kadınlarda erkeklerdeki hitabın kapsamına girer. Bu kapsamlı ifadeleri Araplar bazen sadece erkekleri kapsayacak şekilde, bazen de erkeklerle birlikte kadınlar da kapsayacak şekilde kullanırlar. Şeriat koyucu bize ahitte bulunduğu zaman mutlak ifade kullandığında her iki sınıfı da kapsar. Bizim mutlak sözümüz mukayyet olandan ayırır. Mesela şöyle buyurulmuştur. İman eden erkekler ve iman eden kadınlar. Tevbe suresi 71. ayetinde olduğu gibi. Evet. Bugünlük de süremizi doldurduk. Buradaki bugünkü maddelerde anlaşılmayan herhangi bir mesele var mı? Sormak istediğiniz. Şimdi şayet taglip yoluyla zikredilmişse kadınlar kapsar. Ama kadınlara yönelik kitapta kadınlar o kapsamdadır. Mesela kadınlara evlerinize oturun buyurulmuştur. Erkekler bunun kapsamında değildir. Yani biz burada taglip manasını da sahabeden bir delille çıkarmamız lazım. Yoksa kendi anlayışımızla değil. Sahabeler çünkü bu nasların ilk muhatapları ve dinde ihtiyaç duydukları, dinde ihtiyaç olacak her şey onların aslında yaşanmış. Yaşanmamışsa da bu dinden değil zaten. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdik ve estağfurüke ve etubu ileyküm.